Ayrım 14. 3. Canmanay. Duru'nun ruhunda yarattığı depremi kontrol altına almanın tek yolu her şeye rağmen canmanay olabilmekti. Gününü daha önce zamanını Duru'ya ayırmak için aksattığı 2 seans ve 2 hafta sonra başlayacak programla ilgili daha önce ertelediği toplantıya ayırmaya karar vermişti. İçine yayılan duygudan sıyrılıp tekrar canmanay gibi hissetmeye, dikkatini Duru'dan almaya ihtiyacı vardı, var olabilmek için. Yoksa içindeki açlıkla hastaneye gidip Duru'ya saldırması an meselesiydi. Sadece Duru'nun kanıyla doyan bir vampir gibiydi. Seansa gelenler, daha doğrusu kabul edilenler, belirli bir gelir düzeyinin üstünde kişiler olduklarından canmanayın bakış açısında sorunları genelde aynıydı. Hayatın üretim için insanı bağışladığı konfor, üretmek yerine tüketim kaynaklı keyfe adanırsa sonuç hep aynı oluyordu. Keyfin ve konforun içinde kaybolan mutsuz, tatminsiz, intihar eğilimli kayıp insanlar. Uyuşturucuyla tanışmaları an meselesiydi bu kayıp insanların. Kendi bağımlılıkları içinde huzur bulup zamanı anlamlandırmanın kestirme yollarına sapıyorlardı. Hayatta kestirme yollarının hepsinin sadece bir tek yere, potansiyelin fedasına çıktığını bilmeden. Şimdi karşısına oturmuş ancak seviştiği zaman, yani karşısındakinin orgazma teslim olmuş halini görerek insanlarla bağlantı kurabilen 17 yaşındaki Merve'yi dinliyordu. Seks bağımlılığına neyin sebep olduğu henüz saptanmamıştı. Ama cinsel istismara uğramış olmanın olasılığı artırdığını, beyindeki bir kimyasal dengesizliği tetiklediğini düşünüyordu Can. Merve cinsel istismara uğramamıştı. 4 yıldır müşterisiydi Can'ın. Sadomazoşist eğilimlerinin kaynağını bulalıysa 2 yıl olmuştu. İnsan ruhundaki problemlerin hayatlarındaki özellikle ilk 4 yılda nasıl tohumlandığını iyi biliyordu Can. Merve'nin annesi çok sevgi dolu bir kadın olmasına rağmen çocuğunu iyi beslenme takıntısı yüzünden Merve bebekliğinin bir döneminde annesi tarafından elleri zorla tutulup ağzı zorla açılarak beslenmişti. Annesinin sonsuz sevgisi içinde büyüyen genç kız bu yoğunluktaki bir sevgiyi yine aynı yoğunlukta şiddetle deneyimlemişti hayatının ilk yıllarında. Domine edildiği cinsel ilişki Merve'yi hem istendiğini hem de beslendiğini hissettiriyordu içten içe. Merve'nin sadomazoşist eğilimini çözmek aslında çok kolaydı. İşini iyi bilen biri tarafından yapılacak basit bir NLP yöntemiyle birkaç seansta halledilebilirdi. Kısacası canmanay için çocuk oyuncağıydı ama Merve'nin hikayeleri eğlenceliydi. Her hafta geliyor, kaç kişi tarafından nasıl becerildiğini, dövülerek becerilirken nasıl da kendini iyi hissettiğini anlatıyordu Can'a. Son bir yılda iş ciddiye binmeye başlamış, Merve kendisini ve cermeleri için sokakta sıradan adamlara bile teklifte bulunmaya başlamıştı. 2 kere tecavüze uğramış, tecavüzde huzur bulduğunu keşfedince de daha da tehlikeli durumlara sokar olmuştu kendini. Canmanay, Duru yüzünden uzun bir süre görmemişti Merve'yi. Ne dedi diğer müşterilerine? Şimdi Merve'nin karşısına oturunca karar verdi. Merve'nin hesabını bugün kapatacaktı. Can konuştuğunda Merve sanki transta gibi mırıltıyla babasının şoförünün kendisine yaptıklarını anlatıyordu. Can, bir anda tüm bunlardan kurtulmak ister miydin? Dedi. Merve sustu. Duyduğu şeyi doğru anladığına emin olmak için sorguladı. Tüm bunlardan derken? Can, tüm bu zahmetten dediğinde Merve, kendimi öldürmemi önermeyeceksin umarım diye sorguladı. İspri yapmıyordu. Can, hayır dedi. Kaykıldığı yerde öne doğru toparlanıp, içinde oluşan ve sekse yönelttiğin bu açlığı doyurmanın bir yolu var desem, dedi. Merve kaşlarını kaldırdı. Annesinin bir arkadaşının tavsiyesiyle 4 yıldır geliyordu canmanaya ve ilk defa böyle bir şey duyuyordu. Seansları genelde canmanayın varoluşu deneyimlemenin milyonlarca yolu var. Sen bunu seçtin. Seçimin için toplumun seni yargılamasına izin verme diye başlar. Kendini cinsel hastalıklardan koru diye biten konuşmasıyla sonlandırırdı. İlk defa bir kurtuluştan bahsediyordu. Tam da Merve aslında kendisinde bir gariplik olmadığını, sadece diğer insanların ot gibi hissetmeye alışabildiklerini, kendisinin ise alışmak istemediğini düşünmeye başladığında, Merve ciddi, "Neymiş bu yol?" dedi. Can suratındaki sinsi gülümsemeyi genişleterek ayağa kalktı, adım adım Merve'ye yürüdü sakince. Merve bu gülümsemeyi çok iyi tanıyordu. Kendinden yaşça büyük bir sürü erkekte defalarca görmüştü. Can kendisine yaklaşırken koltukta kaykıldı, bacaklarını hafifçe araladı. Can şimdi iki bacağının arasında duruyordu. Merve'ye doğru eğildi ve gözlerinin içine bakarken fısıldadı. "İyi bir kız olup istediğim her şeyi yapacak mısın?" Merve dudaklarını ısırıp kafasını sallayarak cevap verdi. Birazdan başka hiçbir şekilde giremediği o muhteşem duygu denizine gireceğini ve Can Manay boşalırken suratının nasıl göründüğünü düşünerek bacaklarını iyice araladı, yukarı kalkan eteğini beline kadar sıvadı, kendisiyle oynamak için elini apış arasına koydu. Ama ne oluyordu? Can Manay nereye gidiyordu? Can Manay'ın köşedeki dolaba gitmesini izlerken bir an durakladı. Can dolaptan beyaz bir kumaş alıp katlı kumaşı açarken Merve'nin yanına geldi. Merve kendiyle oynamaya başlamıştı. Bu çok iyiydi. Çünkü tedaviye giden yol demekti. Merve Can Manay'ın elindeki kumaşın deli gömleği olduğunu anladı. Ama şaşırmadı. Bir psikoloğun fantezisinin bu olması nedense doğaldı. Can gömleği giymesini buyurduğunda Merve hemen doğrulup emri yerine getirdi ve eteği beline kadar sıvamış bir halde kalkıp Can'ın gömleğin arkasını bağlamasını bekledi. Can gömleği sıkıca bağlayıp eteği çekip düzeltti. Merve belki de bu özel seansı oral seksle başlamanın istendiğini düşünüp Can'a dönüp diz çöktü. Konuşmadan ağzını açtı. Can'ın sinsi gülümsemesi yine belirdi. Bu çok iyi derken ama fermuarını açmak yerine masasındaki telefona gidip yemek siparişi verdi. Merve dizleri üstünde öylece bekledi. Şimdiden ıslanmıştı bile. Can eline aldığı sandalyeyi orta sehpanın yanına koyup Merve'ye yürüdü. Yanına geldiğinde arkasını geçip onu bir hamlede ayağa kaldırdı. Çekiştirilmenin sarsıntısından hoşlanan Merve iştahla gülümsedi. Birazdan kendisine yapılacak her şeye hazırdı. Can Merve'yi sandalyeye doğru sürüklerken sinsi gülümsemesi daha da güçlenmişti. Kızı tek hamlede sandalyeye oturttu ve sandalyeye bantladı. Merve'nin şimdi kafası karışmıştı. Ne oral seks ne de herhangi bir pozisyon için uygun değildi bu oturma şekli. Can odadan çıktı. Geri döndüğünde yanında yemek arabası ve Merve'ye bir kez bile bakmayan Zeynep Hanım vardı. Zeynep Hanım'ın varlığı olayın tüm cazibesini bozsa da Merve nasılsa birazdan yine yalnız kalacaklarını düşünüp umursamadı. Sehpanın üzerine dizilen yemekler o kadar fazlaydı ki Merve Can Manay'a baktı. Göz göze geldiler. Can'ın suratındaki o sinsi gülümseme odadaki atmosfere tamamen aykırıydı. Zeynep Hanım yemekleri yerleştirip sadece tek bir servis açtıktan sonra arabayı iterek çıktı. Merve tam o anda konuşacaktı ki Can onu "Şşşt!" diyerek susturdu. Sakince yaklaştı ve yanında dizlerin üstüne çöktü. Merve son 5 dakikada olanlarla 5 dakika önce olmasını düşündüğü şeyler arasında hiçbir bağlantı kuramıyordu. Şaşkındı. Can tabağını yemekle doldurmaya başlayınca daha da bir şaşırdı. Söyleyecek kelimeler bulabilse konuşacaktı. Ama ne diyebilirdi ki? Can Manay yanında böyle yemek mi yiyecekti? Derken Can tabaktaki yemekten bir lokma çatala dizip Merve'ye uzattı. Merve şaşkınlıkla çatılmış kaşlarını bozmadan lokmayı ağzına aldı. Sonra ikinci lokma, sonra üçüncü. Tabaktaki yemek bittikçe koydu Can Manay. Ta ki Merve tıka basa doyana kadar lokma lokma besledi onu. Merve bir lokma daha yerse kusacağını söyleyip Can'ın uzattığı çatalı kafasını çevirene kadar devam etti bu besleme. Merve'nin itirazından sonra Can sakince kalktı yerinden. Kapıya gidip açtı. Altında siyah pantolon bulunan adam hiç konuşmadan içeri girdi üzerindeki gömleğin düğmelerini açarken. Merve bir an itiraz etmeyi düşündü ama sonra neden olmasın diye karar verdi. Daha önce bir sürü erkekle aynı anda sevişmişti. Tarif edilemez bir ruhsal rahatlama vermişti o durum Merve'ye. Bir sürü fiziksel acının yanında. Adamın kendisine yaklaşmasıyla Merve gülümsedi. Nihayet beklediği şeyin gerçekleşeceğini düşündü. Ama adam tabaktaki çatalı alıp Merve'ye uzattı. Seansın bundan sonrası sağlıklı biri için tam bir travmaydı. Ruhsal sağlığı bozulmuş biri içinse gerçek bir tedavi. Yanlış kaynamış kemiği kırarak düzeltmek gibiydi. Ali Canmanay'ın kendisine verdiği her talimata uyarak zorla lokma lokma besledi Merve'yi. Merve kafasını çevirdiğinde kafasını zorla tutup soktu lokmayı. Tükürdüğünde bir lokma daha verip ağzını açmasını engelledi. Kustuğunda mendille hızlıca ağzını temizleyip diğer lokmaya geçti. 6 kişi için hazırlanmış yemek bitmek üzereydi ama Merve sinirle bağırıp oturduğu yerden kurtulmaya çalışana kadar pes etmedi. Canmanay'ın tuhaf yöntemleri olduğunu herkes bilirdi. Ama bu kadarına Ali daha önce hiç tanık olmamıştı. Merve'nin haykırmalarına, bağırmalarına, kusmasına rağmen zorla yedirmeye devam etti. Gözü sürekli Canmanay'daydı. Son lokmayı verdiğinde Can, "Tamam," dedi. Ve Ali, her tarafı kusmukla karışık yemek olmuş bir şekilde çıktı Canmanay'ın odasından. Merve kızaran suratı, gözlerinden akan yaşla karışmış ve her tarafına bulaşmış kusmukla berbat bir haldeydi. Canmanay sakince çözdü Merve'yi ama ceketi çıkarmasına yardım etmedi. Suratının tıkındığı tiksinti dolu bir ifadeyle karşısına dikilip konuştu. "İğrençsin sen. Hayatımda gördüğüm en tiksindirici şeysin. Haline bak. Kendini soktuğun şu hale bak. Nasıl izin verebilirsin bunun sana yapılmasına? Senin yerinde olsam bir kere daha böyle bir şey yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim." Merve sehpanın üstündeki çatalı kapıp atıldı Canmanay'a. Can saldırıya hazırlıklı olmasa gözüne yiyebilirdi o çatalı. Ama hazırlıklıydı ve hemen masasının ardına geçti. Merve elinde çatal masanın diğer ucunda Canmanay'ı yakalamaya yeminliydi. Ta ki Can konuşana kadar. "Haklısın. Kimse sana bunu bir daha asla yapamaz. Hiç kimse. Çünkü asla izin vermeyeceksin. Eve gideceksin, yıkanacaksın. Sana bulaşmış her şeyi yıkayacaksın. Tertemiz olacaksın. Çıktığında da bir daha asla kimsenin seni kirletmesine izin vermeyeceksin." Merve'nin eli titredi. Önce çatal düştü elinden, sonra dizlerinin bağı çözüldü. Yere çöktü bedeni. Canmanay odasından çıkarken Merve çöktüğü yerde yine kusmaya başlamıştı. Telefonlarına cevap vermeyen Bilge'ye haddini bildirmek için aşağı inerken Zeynep'i toparlanmasına Merve'ye yardım etmesi için odaya gönderdi. Bir daha Merve'nin seansa ihtiyacı olmayacağından emindi. Bireye yoğun şefkat hissettiği kişi tarafından uygulanan şiddet sevgiyle kodlanır ve bu kod bilinçaltında ya sadist ya da mazoşist eğilimlerinin tohumlarına dönüşürdü. Annesi tarafından bu kadar sevilirken birincil ihtiyacı olan yemek yemede anne şiddetine maruz kalan bir çocuğun diğer birincil ihtiyaçlarında da şiddet arayışına girmesi kadar doğal ne olabilirdi ki? Beynimiz kodlamayla çalışıyordu. Merve'nin beyni sevildiğini ancak şiddet gördüğünde anlayacak kadar bu iki duyguyu birbirine bağlamıştı. Canmanay Merve'yi hiç sevmeyen birini besleterek ve sonunda da güvendiği kişi olan kendisi Merve'nin karşısına geçip ondan tiksindiğini, bu halinin iğrenç olduğunu söyleyerek çatlatmıştı paterni. Patern aynı sıralamayla ve değişmez bir düzen içinde meydana gelen davranış zinciri. Keşke çiçekle tetiklenen, etiyle baskılanan, duruyla beslenen ve içinde bir labirent gibi kaybolduğu kendi paternini de kırabilseydi. Onu tetikleyen şeyin ne olduğunu bilebilseydi.